Bismillahirrahmanirrahim. Namazla ilgili kaldığımız yerden devam ediyoruz. Namazdan gafil olmak nedir? Onun üzerinde biraz durmuştuk. Peygamberimize sorulmuştu. Allah'a en sevimli olan amel hangisidir ya Resulallah dediler. Dedi ki çok secde etmeye bak. Yani namazdır demek istedi. Yani secde namazın en önemli kısımlarından ve kişinin Rabbine en yakın olduğu an olduğu için Efendimiz öyle ifade etmiş. Çok secde etmeye bak. Yani çok namaz kıl demek istiyor. Tabii ki bu nafile namaz şeklinde de olabilir. Nafile namaz ne zaman doğru olur? Bir farzı terk etmene sebep olmuyorsa doğru olur. O anda yapman gereken bir farz varken nafile namaz kılamazsın. Mesela diyelim ki Allah yolunda bazı vazifelerin var. O vazifeleri yapman gerekiyor. Allah rızası için bir şeyler yapmalısın. Mesela onu yapmıyorsun. Ben namaz kılacağım diyorsun. Çok secde etmek için. Bu durumda kişi sevap kazanmış olmaz. Günah kazanmış olur. Yapması gereken vazifeyi yapmamaktadır. Ve bir bakıma namaz onun için bir kaçıştır, bir tembelliktir. Çünkü namaz ne zaman doğrudur? Bir başka vazifene engel olmuyorsa. Efendimiz çok secde etmeye bak demiş. Sen Allah'a bir secde etmezsin ki Allah seni onunla bir derece yükseltmesin ve bir günahını da silmesin. Yani her secdende mutlaka bir günahın silinir ve bir derece kat edersin. Kazanırsın. Demek ki secde insanı yükseltmektedir. Çünkü Rabbin en yakın olduğu andır. Her secdede insan Rabbine doğru mesafe almaktadır. Elbette konumuz tabi namaz olduğu için namazla ilgili ayet ve hadisleri konuşuyoruz. Ama namaz insanı, evet, her rekat, her secde insanı yükseltir, doğrudur. Ama bundan çok daha hızlı yükselten bazı ibadetler var. Yani konumuz onlar olmadığı için hani şimdi bunu konuşuyoruz. Yoksa mesela insan namaz kılmakla diyelim ki her secdeyle mesela bir metre yükseliyorsa manen, Allah'a göstermesi gereken teslimiyeti gösterebildiği zaman belki bir kilometre yükselmiş olur. Bir olay olur. O anda göstermesi gereken teslimiyeti, samimiyeti, ihlası gösterir. Namaz kılan adamın bin secdeden, bin rekattan elde edemediği kadar yükselir. Yani elbette namaz yükseltir, fakat Allah'a teslimiyet ve Allah yolunda kimsenin gösteremediği bir fedakarlığı gösterebilmek insanı çok daha hızlı bir şekilde yükseltir. Bunu da hesaba katmak lazım. Elbette namaza önem vereceğiz. Namaz gözümüzün nurudur. Ancak bazı kimseler bu gibi hadisleri yanlış anlamak istiyor. Sanki bundan daha üstün bir ibadet yokmuş gibi. Sanki namaz kılarsa artık Allah yolunda mücadele etmesi gerekmiyormuş gibi. Sanki tek vazifesi buymuş gibi. Bunlar kendilerini kandırıyorlar. Allah yolunda mücadeleyi emreden ayet ve hadislere bakarsan, oralarda da onun çok önemli olduğu anlatılıyor mesela. Mesela burada konu namazdır. Efendimiz namazın ehemmiyetini ifade eden böylesi sözler kullanmış. Her secdeyle bir derece yükselirsin ve bir günahın silinir. Çünkü konu namazdır. Onunla ilgili konuşmuş. Ama mesela başka hadislerde, başka ayetlerde de Allah yolunda cihat yahut da teslimiyet ya da Allah için bir fedakarlık yapmak, bunların da insan ne kadar yükselttiğine dair rivayetler var. Yani şöyle söyleyebiliriz. Bir şey ne kadar zorsa o kadar insanı yükseltir. Bir şey ne kadar zorsa ya da bir şey ne kadar fedakarlık gerektiriyorsa o kadar insanı yükseltir. İbadetlerde asıl olan şey zorluktur. Yani ne kadar zorsa o kadar sevaptır. Allah yolunda mesela fedakarlık yapmak maddi manevi çok zordur. Namazdan daha zordur. Dolayısıyla da ondan daha fazla derece kazandırır. Namaz kılan insan Allah'ın hakkını vermiş olur. Yani haklarından bir hakkı vermiş olur. Tamamını değil tabii ki. Mesela oruç tutmamız da Allah'ın bizim üzerimizdeki haklarındandır. Mesela hacca gitmek de, zekat da. Mesela hac hakkında Kur'an-ı Kerim وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Allah'ın hakkıdır diyor. Hacca yol bulanların hacca gitmesi Allah'ın kulları üzerindeki haklarındandır. Hac Allah'ın hakkıdır. Allah'ın kulları üzerindeki. Velillahi alennas. Hem de yalnız Müslüman da değil. Aslında yani kafirin bile üzerinde Allah'ın bir hakkıdır. Ama kafir, kafir olarak hac etse kabul olmaz. O ayrı mesele. Fakat Allah'ın hakkıdır. Yani Allah için fedakarlık yapmak, mesafeler kat etmek, yorulmak, gitmek Allah'ın kulları üzerinde hakkıdır. Allah için para harcamak Allah'ın hakkıdır. Her şeyini veren Allah'tır. Dolayısıyla Allah'ın hakkıdır. Yani sadece namaz değil ama konumuz namaz olduğu için namazı konuşuyoruz. Namaz kulun Allah'ın hakkını bildiğini gösterir. Namaz kılarsa bu demektir ki yani ben Rabbimin benim üzerindeki haklarını biliyorum ve itiraf ediyorum. Namaz kılmazsa Allah'ın haklarını bildiğini nasıl göstermiş olabilir ki? Namaz bunun itirafıdır. Kulluğunun farkında olduğunu gösterir. Ben kulum demiş olur. Kulluğumun da idrakindeyim demiş olur. Kendimi bir şey zannetmiyorum. Ben bu anlamı secdeye koyuyorum. Ben kul olduğumun farkındayım. Allah'ın Rabbim olduğunun farkındayım demiş olur. Kulun Rabbini tanıdığını gösterir. Bunun bir alametidir. Bir insan namaz kılıyorsa gerçekten de yani Allah'ı Rab olarak gördüğünün ya da kendi üzerinde hakları olduğunun farkındadır demektir. Yoksa niye namaz kılıyor? Namazda insan Subhanallah der, Elhamdülillah der, Allahu Ekber der, Subhan Rabbiyel A'la der, Subhan Rabbiyel Azim der. Bunlarla Allah'ın hakkını da itiraf etmiş olur. Allahu Ekber der, Allah'ı tanıdığını gösterir. Ondan büyük yok. Elhamdülillah der, hamd Allah'a layıktır. Bunu itiraf eder. Bu bir tevhiddir aynı zamanda. Yani başkası hamde layık değildir. Her şeyi veren Allah'tır. Bana verilen tüm nimetler ondandır. O halde elhamdülillah, hamd onadır. Yani başkası yok. Böylece Subhane Rabbiyel Azim der, Subhane Rabbiyel Ala der. Bunların hepsi Allah'ı doğru tanımayı sağlar. Namazdaki kelimeler, tesbihat, bunlar Allah'ı doğru tanımayı sağlar. Yani mesela Allah'ın hiçbir eksik sıfatı var mıdır? İnsan merak etse Subhane Rabbiyel Azim diyor ki hayır yoktur. Sana cevap veriyor. Hiçbir eksik sıfatı olmayan büyük olandır. Subhane Rabbiyel Ala diyorsun, hiçbir eksik sıfatı yoktur, o yücedir. Yüce olan Allah'ın hiçbir eksik sıfatı yoktur. Böylece Allah'ı doğru bir şekilde tanıyorsun. Eğer namaz olmazsa, namazdaki kelimeler olmazsa insan Allah'ı yanlış da tanıyabilir. Yanlış da tanıyabilir. Yani yani düşünmemesi gerektiği şekilde düşünebilir. Ve zındıklaşabilir yani. Yani öyle bir Allah anlayışı olur ki adamda. Yani Allah öyle değil halbuki yani. Öyle bir Allah anlayışı var ki yani Allah'a layık olmayan, yakışmayan bir inanç var kalbinde. Öyle bir Allah anlayışı var ki kendisini kafir yapacak bir Allah anlayışı. Zındık yani. Oluyor böyle insanlar. İşte namaz insanı böylesi zındıklıklardan korur. Yani yanlış düşüncelerden. Yanlış bir şekilde inanmaktan. Allah hakkında yanlış zanlar beslemekten. Çünkü namazda insan eğer okuduklarını bilirse Allah'ı da doğru tanımış oluyor. Namaz birçok insana zor gelir. Kur'an-ı Kerim وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ Allah'tan sabırla ve namazla yardım isteyiniz buyuruyor. Yani öyle elinizi kaldırıp da ya Rab ya Rab demeyin sadece. Kalkın bir şeyler yapın yani. Sabredin bir. Bir de namaz kılın iki. Yani Allah'tan yardım isterken böyle bedava istemek yok. Hem sabır lazım. Hemen yani Allah vermez istediklerini. Çünkü Allah senin olgunlaşmanı istiyor. Senin kamilleşmeni istiyor. Senin pişmeni istiyor. Çiğlikten kurtulmanı istiyor. Senin yükselmeni istiyor. Sevap kazanmanı istiyor. Senin örnek olmanı istiyor. O yüzden hemen vermiyor. Allah'tan yani bir şey isterken iste ama bir de sabret. Hemen vermeyecek çünkü. Çünkü senin yükselmeni istiyor. Her istediğini hemen verirse o zaman nasıl yükselirsin ki? Her istediğini hemen vermeyecek. Bir de yani böyle sabret, bir de namazla Allah'tan yardım isteyin. Peygamberimiz böyle ne zaman sıkışsa, böyle zor durumda kalsa, morali bozulsa kalkıp namaz kılardı. Rahatlardı. Ve hatta mesela Efendimiz Bilal Habeşi'ye ezan oku ey Bilal derdi, bizi rahatlat derdi. Ezandan sonra, çünkü namaz var, namaz kılarak rahatlardı. Çünkü Müzzemmil suresinde de anlattığımız gibi ya eyyuhel müzzemmil, ey sıkıntı içinde yatan peygamberim. Çünkü peygamber anlatıyor, millet alay ediyor. Efendimiz'e iftiralar atıyorlar, üzülüyor. Bu durumda Allah Resulü üzülmüş yani. Gitmiş, yatmış. Kendi hakkında konuşuyorlar. O onların iyiliği için çalışıyor. Onlar onun aleyhinde bulunuyor. Sürekli. Şimdi bakmayın biz mesela peygamberimizi böyle seviyoruz, hayırla yad ediyoruz falan. Şimdi tabii bize belki çok anormal gelebilir ama adam peygamberin aleyhinde her gün konuşuyor. Mesela düşün ki mesela şu anda peygamberimiz olsa, aramızda olsa mesela. Mesela içimizden birileri peygamberimiz aleyhinde konuşuyor mesela. Ne kadar garip bir şey değil mi? Ne kadar, yani garipliğini boş verin. Ne kadar büyük bir terbiyesizlik ve cüretkarlık ve cinayet yani. Bu bir cinayet yani. Şimdi o zaman hep böyle sürekli aleyhinde, o da üzülmüş yani, yatmış yorganı çekmiş başına. Allah-u Teala demiş ki ey Müzzemmil, ey peygamberlik örtüsüne bürünmüş olan, yani sadece yorgan değil mesele yani, o da var. Ey yorganın battaniyenin altına giren, üzüntüsünden dolayı yatan, ey peygamberlik yükü altında olan, peygamberlik tarafından sarılmış olan, görevlendirilen kişi yani, ey yük taşıyan kişi, demek bu ayet, ne yapacaksın böyle durumlarda? Kumilleyl, gece kalkacaksın, yatmayacaksın. Yatmanın zıttı kalkmak. O yattı, Allah kalk dedi. Böylesi sıkıntılı zamanlarda, üzüntülü saatlerde anlaşılmamak çok zordur. Anlaşılmayacaksın. Aleyhinde konuşacaklar. Ama sen Allah için yapıyorsun, devam edeceksin. Bu da bir imtihandır. Ama zor bir imtihandır bu. Bu birçok imtihandan daha zordur. Kafirden belalara uğrasan başkadır. İftiralara uğrasan başkadır. Hele hele Müslümanlardan iftiraya uğrasan daha da bir başkadır. Müslümanlar tarafından anlaşılmazsan o daha da başkadır. Arkadaşların tarafından anlaşılmazsan o daha da zordur. Böyle zorluklarla karşı karşıya kalacaksın, moralin bozulacak ama bozulmayacak. Kalkacaksın, namaz kılacaksın. Böyle zamanlarda ne yapacakmış? Namaz kılacakmış. İşte Peygamberimiz bu şekilde Rabbi tarafından terbiye edildi. O yüzden buyurur ki Rabbim beni terbiye etti, hem ne güzel terbiye etti. Böyle terbiye edildi. Ondan sonra ne zaman sıkışsaydı kalkıp namaz kılardı. Ne zaman morali bozulsa, ne zaman kötü bir haber gelse, ne zaman anlaşılmazsa kalkıp namaz kılardı, rahatlardı. Namazın böyle bir güzelliği de var. İşte namaz, la Allah'tan yardım isteyin. Yani demek ki namazın bir özelliği de neymiş? Allah'tan yardım isterken yapacağımız ibadetmiş namaz. Yani namaz kılıyorsun, sonra ellerini kaldırıyorsun değil mi? Dua ediyorsun. Önce dua etmiyorsun yani. Yani sonra dua ediyorsun, namaz kılıyorsun, Allah'a yaklaşıyorsun, biraz günahlarından kurtuluyorsun, biraz temizleniyorsun, Allah'a itaat etmiş oluyorsun, ondan sonra ellerini kaldırmaya yüzün oluyor artık. Artık yüzün var ya Rabbi demeye yüzün var. Hiç bunu yapma, ondan sonra ellerini kaldır. Hangi yüzde elini kaldırıyorsun? Hani Peygamberimiz demiş ki, adamın yediği haram, içtiği haram, diyor ya Rab ya Rab ya Rab, ellerini kaldırıp dua ediyor. Bu dua kabul olur mu buyuruyor. Şimdi adam Allah'a secde etmiyor, onun elini kaldırıyor ya Rab ya Rab. Şimdi bu dua nasıl kabul olacak? Şimdi namaz kılıyorsun, sonra ellerini kaldırıyorsun. Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor yani? Namazla yardım isteyin. Yani duadan evvel bir namaz kılın. Ondan sonra dua edin. وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ Allah'tan sabırla ve namazla yardım isteyin. Yalnızca lafla değil. Namaz kılın, bir hareket yapın, bir iş yapın. Ondan sonra elini kaldırmaya yüzün olsun. Hiçbir iş yapma, otur bir kenarda. Sadece ellerini kaldır. Yani dua iki türlüdür. Biri sözlü dua, bir de fiili dua. Namaz bir bakıma fiili dua olmaktadır yani. Şimdi sözlü dua kolaydır. Ya Rabbi ver. İşin gücünü istemek zaten Allah'tan. Devamını istiyorsun. Her şeyi ver. Hiç gözün doymuyor. Her şeyi istemeyi biliyorsun. Ama bu sözlü duadır. Bir de fiili dua. Yani kalkıp o işi yapmak. Mesela sınıfı geçmek isteyen talebe kalkıp ders çalışmalı. Sözlü dua yetmez. Bir de fiili dua yapmalı. Ders çalışması fiili duadır. Ya Rabbi ben geçmek istiyorum, çalışıyorum, bana yardım et demesidir. Aynı şekilde namaz kılması da öyledir. Yani Allah Azze ve Celle bize namazın dua için gerekli bir ibadet olduğunu ve bir bakıma dua olduğunu, zaten namaz dua demektir Arapçada da. Yani namaz kıldığın zaman bir bakıma Allah'a dua da etmiş oluyorsun. Namazdan sonra yaptığın duayı demiyorum. O zaten dua. Namaz da bir dua. Zaten namaz dua demek. Öyle kuru kuruya yani yardım isteme. Namaz kılarak yardım iste yani. Kabul olmasını istiyorsan yani böyle yap. Ama bu zordur diyor Kur'an-ı Kerim. Ve innehe lekebira. Bu namaz büyüktür. Yani zordur. Ya size büyük bir iş gibi gelecek. Her gün, her gün, her gün beş defa. Ya bunun sıcağı var, soğuğu var, gecesi var, gündüzü var. İşinin yoğun olduğu anlar var. Su bulamadığın zaman var. Var, var. Zor gelecek. Ve innehe lekebira. Bu namaz büyüktür. Yani ağırdır. Ağırdır. Kime ağır gelmez? İlla alel haşi'in. Haşi'in olanlar, Allah'a saygı duyanlar, Allah'tan korkanlara, huşu sahiplerine ağır gelmez. Bu ayet aynı zamanda şunu söylemiş oluyor. İslam davetçileri namazla işe başlamamalıdırlar. Namazla işe başlamamalılar. Çünkü namaz diyor, Kur'an kendi söylüyor zaten. Namaz diyor büyüktür, zordur, ağırdır. Kılan adam alıştığı için zor gelmiyor. Başlayacak adama zor gelir. Çünkü her gün, her gün, her gün beş defa. Yolcu olsan da, hasta olsan da, işin çok olsa da, gece de gündüz de. O halde namazla işe başlamayın denilmiş de oluyor yani. Adam başka bir şey bildiği yok. Hemen başlıyor, namaz kılsana diyor. İlk defa bu. Niye namaz kılmıyorsun? Namaz kılsana. Halbuki Allah Azze ve Celle namaz zordur diyor. Sen zorla başlıyorsun. Kur'an'ın yöntemi, Allah Azze ve Celle'nin adeti yani sünneti nasıldır? Kolaydan zora doğrudur. Kolaydan zora doğru. Sen zordan başlıyorsun. Olmaz. Kolaydan başlamalısın, zora doğru gitmelisin. Kolay nedir? Kolay, aslına bakarsan iman kolaydır. La ilahe illallah'ı kabul etmek ve ettirmek kolaydır. Namaz ameldir, zordur. Her gün, her gün, her gün. Ama iman hem bir defadır, hem de inançtır sadece. Yani öyle kabul edeceksin. Böyle inanacaksın. Allah'tan başka ilah kabul etmiyorum. Kullara kulluk yapmayacağım. Yalnız Allah'a itaat edeceğim. Onun kanunlarına bağlı kalacağım. İnsanlarınkine değil. Allah'tan başka ilah tanımayacağım. Bunu insan bir defa anlar ve kabul eder ve bence la ilahe illallah dünyanın en mantıklı sözüdür ve en kolay sözüdür. Yani iman edilmesi en kolay olandır. Hem açık seçiktir, kapalı değildir. Hristiyanların teslisi gibi hem tek tanrı hem üç tanrı gibi bir saçmalık değildir. Bir tanrı da üç tanrı gibi ne olduğu anlaşılmaz, muamma bir inanç değildir. Anlaşılması kolaydır. Hem mantıklıdır hem de vicdana uygundur. İnsanın da zaten vicdanı bunu kabul eder. Yani la ilahe illallah'ı vicdan da kabul ediyor. Madem kainat Allah'ın, o halde ondan başka ilah olmamalı. Ondan başkasının dediği olmamalı. Madem ki herkesin rızkını veren o halde onun dediği olmalı. Madem ki en iyi bilen de o halde onun dediği olmalı. La ilahe illallah yani. Ondan başka bir ilah olmamalı. Bu çok mantıklı bir sözdür yani. Onun için bir insanı buna davet etsen, güzel anlatsan, düşünür, vallahi doğru söylüyorsun der. Benim bir akrabama ben bir gün la ilahe illallah'ı anlattım. O zamanlar namaz kılmazdım. Sonra başladı. Anlattım. Dedim nasıl? La ilahe illallah manası bu, bu, bu. Nasıl dedim? Vallahi doğru dedi. Tabii dedi, yani dünya Allah'ın, o halde onun dediği olmalı. En iyi bilen o, o halde onun dediği olmalı. Tabii ki kulların dediği değil, Allah'ın dediği olmalı. Doğru dedi yani. Şimdi ben bu adama bunu anlattım, doğru dedi. Namaz kıl desem bu adam kaçardı. Çünkü namaz ameldir. Amel zordur. Şimdi batıl bir inanç, evet belki onu bırakmak önce zor gelebilir ama biraz düşünen bir insansa batıl bir inancı bırakmak çok zor değildir aslında. Çünkü batıl zayıftır. Batılın haklı bir delili yoktur. Doğru bir delili yoktur. O yüzden batılı terk etmesi, batıl bir inancı terk etmesi kolaydır. Yeter ki güzel anlat. Ama namaz kalbe iman girmeden kolay kolay yapılamaz. Hem zaten la ilahe illallah anlamadan namaz kılsa zaten kabul olmaz. La ilahe illallah anlayacak, onu söyleyecek, Müslüman olacak, ondan sonra namaz kılacak. Adam hemen namazla başlıyor. Ya bu adam daha ne Allah'ı seviyor, ne tanıyor, ne de la ilahe illallah'ın manasını biliyor. Önce Allah'ı tanıt, Allah'ı sevsin. Ondan sonra namaz buna zor gelmez. Namaz büyüktür, zordur, ağırdır buyuruyor. Kime öyle olmaz? Haşiin olanlara zor gelmez. Sen bu adamı evvela haşiinden yapmalısın. Bu adam evvela Allah'a karşı saygı duymalı. Allah'ı sevmeli, saymalı, korkmalı. Allah'ın makamını takdir etmeli, anlamalı. Ondan sonra bu adam zaten namazı kılar, çok zor gelmez. Daha evvel bir vesileyle anlatmıştım. Askerde bir vesileyle bir çadırda birkaç subay, az subayla böyle sohbet ediyorduk. Ben bir şeyler sordular, ben de anlattım. Beni tanıyanlar vardı içinde, onlar soru sordu, ben de onlara anlattım. Böyle böyle ben kısa söyleyeyim. Onlardan bir tanesi namaza başlamış. Ben namaz kıl demedim, namaza başlamış. Hatta ben namazı da anlatmadım ama namaza başlamış. Sonra bana geldi biri, dedi ki, namazını gizli kılan biriydi herhalde, bir subay. Dedi, biz buna namaz kıl derdik, derdik bu kılmazdı. Sen bir şeyler anlatmışsın, bu kılmaya başladı filan, Allah razı olsun filan dedi bana. Neyse, sonra kendisi geldi, aynı şeyleri kendisi de söyledi. Dedi ki, bana namaz kıl derlerdi, ben de onların inadına kılmazdım. Kılacaksam Allah için kılacağım, sizin için mi kılacağım derdim, kılmazdım. Ve onlar dedi, feneri benim gözüme tuttular. Namaz, namaz, namaz dediler, feneri gözüme tuttular. Sen feneri önüme tuttun dedi. Sen bana namaz namaz demedin dedi. Sen bana bir şeyler öğrettin, bir şeyler anlattın, bende bir istek, bir maneviyat oluştu. Ben önümü gördüm, sen feneri önüme tuttun, bana önümü gösterdin, nereye doğru gidiyorum ben, bu dünyaya niye gelmişim, nereye doğru gidiyorum. Sen bana anlattın, bende bir bilgi ve maneviyat hasıl oldu. Ben onunla düşünebildim ve karar verebildim, o öyle bir güç bende hasıl oldu. Çünkü namaz zordur. Onlar dedi feneri gözüme tuttular, sen önüme tuttun dedi ve ben namaza başladım dedi. Yani çok güzel bir cümle kullandı. Evet, yani insanların gözüne tutmayalım feneri. Namaz namaz demek bir bakıma gözüne tutmaktır. mesela bir açık kadına örtü demek, başını örteceksin illa da demek, onu gözüne tutmaktır. Yani kararı kendi verecek. Sen ona bilgi ver, sen ona maneviyat ver, sen ona Allah'ın onun üzerindeki haklarını hatırlat, Allah'ı tanıt, Allah'ın haklarını hatırlat, Allah'ı sevdir, kainata baktır, kainata baksın, mahlukata baksın, Allah'ı sevsin, Allah'ı hatırlasın. Ondan sonra zaten kendisi o Allah'a secde etmesi gerektiğini anlar ve bunu isteyerek yapar ve de bırakmaz. Mesela bazı insanlar namaza başlar sonra geri bırakırlar. Sebebi budur. Anlamadan başlıyor. Anlamadan başlıyor. Ondan sonra da dayanamıyor, bırakıyor. Namazın yani zor gelmemesi için önce bir altyapı lazım. Peygamberimiz buyurmuş ki dünyanızdan bana güzel koku ve kadın sevdirildi. Namaz da gözümün nuru kılındı. Güzel kokuyu severdi Peygamberimiz. Güzel koku ve kadın sevdirildi derken, yani kadınlara iyi davranın. Ben hanımımı seviyorum. Yani siz de karılarınızı sevin ve kötü davranmayın. Allah bana sevdirdiyse siz de benim sevdiklerimi sevin. Hem güzel koku kullanın, pis pis kokmayın, medeni olun. Bakın İslam bir medeniyet olduğunu nasıl ispat ediyor. Yani güzel kokuya varana kadar Peygamberimizin hayatında her şey var. Medeniyette güzel koku da var. Medeni insan güzel kokar. Oraya varana kadar din hiçbir şey eksik bırakmamış yani. Doğumdan tut ölüme kadar hayatın içinde her ne varsa, ne olması gerekiyorsa medeni bir hayat için hem kanunlarını koymuş, hem böyle tafsilata dair örnekler bile var. Efendimizin hayatında yemek yemesinden tut, mesela önünden yemek yiyeceksin buyuruyor. Sağ elinle ye, önünden ye. Adamın önünden yeme, başkasının önünden yeme. Yani oraya varana kadar, bitirince elhamdülillah de o yemeğe veren zatı hatırla. Başlarken besmele çek, o zatı hatırla. Bunlar medeniyettir. Sana o nimeti veren Allah'ı hatırlamak, ona şükretmek, bunlar medeniyetin icabıdır. Güzel koku da var medeniyette ve Efendimiz diyor namaz ise gözümün nurudur. Yani bunlar bana sevdirildi ama bu dünyadan, yani çok fazla dünya nimetlerine önem vermiyorum, bana bunlar sevdirildi. Yani böyle her şeyi böyle çok öyle sevmem yani. Her türlü şeyim olsun, her türlü yemek yiyeyim, her türlü rahat içinde olayım. Yani böyle bir şeyim yok diyor. Yani güzel koku medeniyettir ve kadınlara karşı güzel davranış medeniyettir. Yani bana bu sevdirildi. Bir de diyor namaz gözümün nurudur. Yani o hepsinden daha da üstündür. Ve namaz, her namazda insan adeta yeni bir sayfa açar. Rabbi ile yeni bir sayfa açar. Geçmiş günahları her namaz, yani daha doğrusu iki namaz arasındaki günahlara o namaz kefaret olur. Öğlenleyin namaz kılar. Sabahla öğle arasında yapmış olduğu bir küçük günah varsa onlara kefaret olur. İkindinleyin namaz kılar, öğleyle ikindi arasında bir günah işlediyse ona kefaret olur. Akşamleyin namaz kılar, ikindiyle akşam arasında bir günah işlediyse ona kefaret olur. Bir bakıma namaz silgi gibi bir şey yani, siliyor yani. Namaz yani çok farklı bir ibadet yani, siliyor, adeta silgi görevi görüyor. Ufak tefek günahların hepsini siliyor, atıyor. Büyük günahlar için tövbe lazım. Ama küçük günahlar ibadetle de bağışlanabiliyor. Büyük günah işlediyse, namaz da kılsa, oruç da tutsa affedilmeyebilir. Tövbe etmesi şartıyla affedilir. Tövbenin de şartları var tabii. Tövbeyi gerçekleştirmesi lazım. Ama küçük günahlar namazla bile affedilebiliyor. Dolayısıyla Efendimiz de buyurmuş ki, büyük günahlardan sakındığın müddetçe namazlar aralarındaki küçük günahlara kefaret olur. Dolayısıyla insanın bilmediği bir sürü küçük günahları olabilir. Aklından kötü bir şey geçer, birine bir laf söyler, kalp kırar, ne bileyim, bazen gözünü yanlış şeylere bakar. Velhasılı bildiği bilmediği arada bir sürü böyle şeyler olur. Ve namaz her seferinde onları temizliyor. Ve bu ne kadar büyük bir imkandır. Ne kadar büyük bir nimettir yani. Namazı bir nimet olarak görmek lazım. Çünkü o günahlarla ölmen de mümkündü yani. Hepsinin hesabını verecektin. Evet. Birinizin evinin önünde bir nehir aksa, günde 5 defa girse yıkansa, onda kirden eser kalır mı? Yok dediler. Dedi ki işte namaz öyledir. Namaz evinizin önünden bir nehrin akması gibi, günde 5 defa yıkanmanız gibi sizi temizler. Bu namaz kılmayanlar neyle temizlenecekler? Yani insanı temizleyen sudur, sabundur mesela. Yani su, sabun olmadan insan nasıl temizlenir ki? Şimdi namaz kılmayan adam neyle temizleneceğini zannediyor? Yani bu hadis aslında şunu demiş oluyor. Yani 5 defa namaz kılan insan temizleniyorsa, kılmayan insan o kirlerden kurtulamamış demektir. Dolayısıyla da nasıl diyebilir ki benim kalbim temizdir? Hadis diyor ki kirli kirleniyorsunuz, namaz temizliyor sizi diyor. Namaz kılmayan adam nasıl diyebilir ki yani ben temizim, kalbim temiz? Hadis temiz değilsin diyor. O diyor ki ben temizim. Şimdi kimin dediği doğru? Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem namaz kılmazsan o kir üzerinde kalır diyor yani. Ve bu adam benim kalbim temiz diyebiliyor. Hadis kalbim temiz diyenlere de bir cevaptır. Yani yanlış düşünüyorsun. Temiz değilsin. Çünkü suyla sabunla temizlenilir bedenimiz, kalbimiz de namazla temizlenir. Sen namaz kılmadığına göre kalbin temiz olamaz, kendi kendini aldatma demektir. Ancak tabii ki her namazda aynı değildir. Namazın, her namaz kılan namazının derecesi aynı olmaz. Peygamberimiz bir hadiste buyuruyor. Kişi diyor namazını bitirir, namazda ancak onda biri kendisine kalır. Bakınız, yani herkesin namazı bir değil. Kimi diyor onda bir kalır, kimine dokuzda bir kalır, kimine sekizde bir, kimine yedide bir, kimine altıda bir, kimine beşte bir, kimine dörtte bir, kimine üçte bir, kimine ikide bir. Yarısı yani. Yani namazın ne kadar huşu içinde kıldıysa o kadar kalır kendisine. Yoksa namaz kılar ama çok bir şey kalmaz kendisine. Onda bir bile ancak belki de kalır. Yani 10 sevap alacakken bir alır. Çünkü huşu yoktur. Gaflet içerisinde namaz kılmaktadır. O halde namaz önemli ama onun kadar önemli olan bir diğer husus da namazı huşu içinde kılmaktır. Ve farz namazlarda eksiklik olduğu zaman nafile namazlarla tamamlanır. Ama birebir değil. Yani mesela 4 rekatlık bir namaz eksikse, farz-ı misal öğle namazını mesela kılmamış, farzı 4 rekat olan bir namazı kılmamış ise 4 rekat nafile namaz kılarak onu tamamlamış olmaz. Çünkü hiçbir zaman nafile namaz farz namaza denk olamaz. En kıymetli namaz farz namazdır. Nafile namazlar farz namaz kadar sevaplı, sevabı yoktur. Ama ne kadardır bilmiyoruz. Allah nasıl takdir ederse. Bazı zayıf rivayetlerde 70 rekat nafile namaz işte bir rekat sayılır gibi. Yani bir rekat ancak sayılır, farz namaza denk olur gibi bir takım rivayetler varsa da bunlar incelenmeye muhtaçtır bu rivayetler. Yani diyebiliriz ki genel olarak nafile namaz farz namaza denk değildir. 4 rekat nafile namaz 4 rekatlık bir kaza namazına denk olmaz. Yani kazasını kılmamışsa, başka namazlar kılmışsa onun yerine aynen birebir olarak geçmez. Ama ne kadar geçerse bilemiyoruz. Dolayısıyla yapılması gereken şey nedir? İnsan evvela farz namazlarını tamamlamak zorundadır. Kılmamışsa kaza namazlarını kılmak zorundadır. Nafile namazlarla tamamlanır ama birebir olarak değil. Kaza olarak kılmalı, kaza niyetiyle kılmalı. Onun da hesabını da tutmalı. Ne zaman akıl bali olduysa, buluğa erdiyse, buluğa ermek nedir? Erkeklerde ihtilam olmak, kızlarda da hayız olmakla buluğa ermiş olur. Yaşını biliyorsa, hatırlıyorsa mesela ya da yaklaşık olarak filan tarihte ben buluğa erdim, işte şu kadar namaz kılmadım, şu kadar yıl, şu kadar ay, neyse artık hesabını yapar. Ona göre de kazasını kılar. Ne kadar kılmamışsa yazar. Bu bir ciddi meseledir. Öyle işte biraz kılayım canım demeyle olmaz. Mesela senin birine borcun var. İşte biraz vereyim canım demeyle oluyor mu? Hesap kitap yaparak ödemen gerekiyor. Öyle biraz vereyim olmaz öyle şey. Zekat mesela kafana göre işte biraz 3-5 kuruş verelim fakirlere de zekatımızı vermiş olalım. Olur mu öyle şey? Hesabını yapacaksın, ona göre vereceksin. Adamın 10 milyar 20 milyar zekat vermesi gerekiyor. Zengin adam tutuyor 3-500 milyon fakirlere dağıtıyor, zekat verdim diyor. Nasıl ki bu böyle olmaz. Nasıl ki bir insana borcun olsa o şekilde rastgele ödesen olmaz. Namaz da öyle, yazacaksın. Kaç vakit namaz borcun var? Şu kadar. Yazacaksın. Her gün mesela diyelim ki bir günlük namaz kılarsın. Kılabiliyorsan 2 günlük, 3 günlük namaz kaza edersin. Onu da yazarsın. Şu kadar namaz kıldım. Ondan sonra eksiğini tamamlayana kadar böyle devam edersin. Her an ölüm başımızdadır. İnsan her an ölebilir. Dolayısıyla kaza namazını tamamlamalı. Allah'ın huzuruna kaza namazıyla çıkma. Kul hakkıyla da çıkma. Namazını tamamla, kul hakkı üzerinde olmasın, Allah Azze ve Celle gerisine karşı daha fazla merhamet eder. Diğer hatalarımızı daha fazla bağışlar. Namaz, ilk namazdan sorulacağız kıyamet günü. Namazdan sorulacağız. gençliğimizi nerede tükettiğimizden sorulacağız. Bunlara dikkat etmek icap eder. Namazın tamamsa gerisini Allah Azze ve Celle belki de bağışlayabilir. Bağışlanman kolaylaşır. Onun için insan ne kadar borcum var, namaz borcum ne kadardır bunu bilmek zorunda. Oturup hesap yapacak. Şu kadar yıl veya bu kadar ay namaz borcum var, başlayacak. Ya Allah diyecek, başlayacak. O borçları bitene kadar gerekirse ikindi ve yatsı namazının ilk sünnetleri gibi sünnetleri kılmayacak, yerine kaza kılacak. Diğer sünnetleri de hani eğer üşeniyorsa, yani kaza namazlarını bitirene kadar kılmayıp onun yerine kaza namazı kılabilir. Ama özellikle sabah ve akşam namazlarının sünnetleri, öğlen namazının sünneti filan, bunları mümkün olduğu kadar kılmalı. Çünkü bunlar önemlidir. Özellikle sabah namazının sünneti en önemli sünnettir. Bu sünnetleri ihmal etmemeli. Ama hani çok fazla borcu var ve de kavuşturamayacağını düşünüyor. O yüzden sünnetin yerine bunları kılsam olmaz mı? Kaza niyetiyle olabilir. Hem sünnet niyetiyle hem kaza niyetiyle o saçmalıktır. O zaman böyle bir şey caiz olsaydı, hem sünnet niyetiyle hem kaza niyetiyle, o zaman ben sana daha güzel bir yol söyleyeyim. İstersen öyle yap, daha da iyi olur, daha da kestirme, daha da kurnazca. Mesela de ki bir namaz kıl, mesela öğlen namazının kazası, ama de ki 10.000 tane öğlen namazı kazası niyetine de olsun, bitsin o zaman. Ne güzel değil mi? 10.000 tane, 100.000 tane öğlen namazı niyetine, 100.000 tane ikindi namazı niyetine. Böyle şey olmaz. İbadetlerde zorluk esastır ve miktar önemlidir. Ve mesela insan tesbih çekse 100.000 defa Subhanallah dese bir defa demiş sayılır. Milyar kere milyar Subhanallah dese bir defa demiş olur. Milyar kere milyar demiş olmaz. Aynı şekilde namaz da öyle. Yani hem ikindi, hem akşam, hem yatsı, hem falan filan, mesela diyelim ki 4 rekatlı namazlar, mesela öğlen, ikindi, yatsı, mesela üçüne birden, ya da mesela 10.000 tane öğlen namazına birden, böyle bir şey olamaz. Yani kişi namazlarının kazasını hesap ederek teker teker kılacak ve de hesabını yapacak. Hesabını yapmazsa az kılar, belki de çok kıldığını zanneder, kendini kandırır. Ya da çok kılsa bile hep tereddüt içinde kalır. Acaba tam kıldım mı? Acaba eksik oldu mu? Acaba bu acabalar kendisini yer bitirir. Çünkü saymamıştır. Onun için saymalı ve Allah'ın huzuruna namaz borcu olmadan çıkmalı. Ve namazın elbette ki cemaatle kılınması esas olan odur. Ama camide, ama böyle cami gibi vakıfta, hatta evinizde de kılsanız yine cemaatle kılmalısınız. Evinizde de kılsanız gene cemaatle, ailece kılmalısınız. Biz evde namaz kıldığımız zaman da ben, annem, karım, kızlarım beraber namaz kılarız her zaman. Cemaat olarak öyle tek tek kılmayız. Her zaman namaz 5 vakit. Yani ne zaman evde namaz kılsak, tabi her zaman evde namaz kılamıyoruz da, evde ne zaman namaz kılsak her zaman cemaatle kılarız. Ve bu bir babanın da sorumluluğudur. Çocuklarınıza namazı böyle öğretebilirsiniz. Yoksa oğlum kızım git namazını kıl gel dersen, o ya kılmaz, ya hızlı kılar, ya eksik kılar. Bir müddet sonra zaten hiç kılmaz, tümden bırakır. Çocuklar, erkek çocukları camiye götürülmeli. Camiye alıştırılmalı. Ve bu şekilde çocuk namazı camide sevmeli. O zaman namazı bırakmayabilir. Yoksa kıl kıl kıl demekle kılmaz. Çocuk namazı cemaatle ancak severse sever. Büyük ihtimalle böyle olur yani. Büyük bir ekseriyet. Cemaatle kıldın mı kolay olur. Ve cemaatle kılmak bir rivayette 25 kat, bir rivayette de 27 kat daha sevaptır. Neden böyle daha çok sevaptır? Bir kere cemaatle kılmak için, mesela camide kılacaksan camiye doğru adım atıyorsun, yürüyorsun. O var mesela. Ayrıca cemaatle kıldığın zaman daha huşuyla namaz kılıyorsun. Daha istekli oluyorsun. Tembel olmuyorsun. Cemaatle kıldın mı daha istekli kılıyorsun. O da sevabı arttıran bir faktör. Ve cemaatle kıldığın zaman namazı ayakta tutmuş oluyorsun. Yani toplum namazı kılıyor. Toplumda namaz devam ediyor. Yoksa mesela herkes kendi evinde böyle sessiz sedası tek başına kılsa, toplum, İslam toplumu olduğu nereden belli olacak? O zaman camiye de ihtiyaç olmaz. Ve toplumda İslam ayakta kalmamış olur, ayakta durmamış olur, namaz ayakta durmamış olur, yıkılmış olur yani. Bu gibi faydaları temin etmek, toplumun İslam toplumu olarak kalmasını sağlamak, toplumda herkesin namazı öğrenmesini sağlamak, namazın yayılmasını sağlamak, kılanları çoğaltmak için camide kılınması gerekiyor. O yüzden de çok sevap veriliyor. Yani camide kıldığında ya da cemaatle kıldığında namazı yaymış oluyorsun. Hem insanlar daha istekli kılmış oluyorlar, hem namazı yaymış oluyoruz. İşte bunlardan dolayı ve daha birçok sebepten dolayı 25 kat ya da 27 kat daha çok sevap verilmektedir. Evde de kılsa cemaatle, fert olarak kılmaktan daha üstündür. Belki camideki kadar olmaz ama yine cemaat sevabı almış olur. Yalnız bu arada şunu da belirtmek lazım. Peygamberimiz buyurmuş ki evlerinizi kabre çevirmeyin. Yani kabristanı mescit haline getirmek doğru olmadığı gibi evleri de kabre çevirmek doğru değil. Yani kabristanda namaz kılınmaz. Öyle yapmayın. Yani evlerinizde hiç namaz kılmamazlık yapmayın. Ara sıra namaz kılın. Sünnet namazları mesela evinizde kılın. Evlerinizi kabre çevirmeyin. Hiç kılmazsanız eviniz kabristan gibi olmuş olur. Yani namaz kılmayan ev kabristan gibidir demiş oluyor aynı zamanda. Evet. Evde cemaatle kılınır ama erkekler mümkün olduğu kadar da camiye gitmeli. Biz çocuklarımızı camide büyütmeliyiz. Benim çocukluğum camide geçti. Caminin anahtarını ben taşırdım. Camiyi ben açıp kapardım. Eski tarihi eser ufak bir mescitti. Şeyh Zülfo Mescidi. Adana'da eskiden askerlik şubesiydi. Şimdi değişmiş. Askerlik şubesinin hemen yanında. Eski askerlik şubesinin yanında. Mestanzade mahallesinde. Şeyh Zülfo Camii'nde çocukluğum geçti. Anahtarını bana verirlerdi büyükler, amcalar. Kocaman böyle bir anahtarı vardı. Eski usul, tarihi eser. Büyük bir anahtardı. Camiyi açar kapardım. Namazdan işte bir saat evvel giderdim, camiyi açardım. Ondan sonra işte müezzinlik yapardık filan, ezan okurduk, müezzinlik yapardık. Camiyi siler süpürürdük, temizlerdik. Büyüklerimizin dediği işleri yapardık. Camide büyüdük yani. İyi oldu. Yani küçükken cami, cemaat sevgisi kalbimize girdi. Namaz sevgisi kalbimize girdi. Camiye hizmet etme, camiyi silip süpürme, bunları öğrenmiş olduk. Çocuklar camide büyüdüğü zaman namazdan usanmaz. Böyle böyle alışır gider. Kendi kendine kılacak olsa icabında bırakır. O yüzden biz camiye gitmeliyiz ki çocuklarımız da camiye gitsin. Kendisi camiye gitmeyen bir baba çocuğuna hangi yüzle camiye git diyecek? Ve bu çocuklar yarınlarda büyüdüklerinde, yaşı 15 falan olduğu zaman, hiç camiye gitmemiş bir çocuk, Allah muhafaza, sanki gavur çocuğu gibi, yani bir gün camiye gitse böyle şaşırıp böyle bakıyor etrafına. Sanki Müslüman çocuğu değil, sanki gavur çocuğudur. Ben 15 yaşına kadar cami yüzü görmeyen çocuk böyle bir duruma giriyor. Sonra namaz da kılmıyor zaten. Yani evde de kılmıyor. Camiye götürülmeyen çocuklar namazı evde de kılmıyorlar. Sonra baba şaşırıyor, ne yapacağını bilemiyor. Oğlum kızım namaz kılmıyor, ne yapsam diyor. Ya işte sen geçmişte yapman gerekeni yapmamışsın. Bundan sonra yine yapılır, yapılmaz değil ama tam biraz daha zorlaşmış oluyor artık. Ağaç yaşken eğilir. Yani biraz artık bundan sonra biraz daha zor. Ama yine mümkün, yine mücadele edersen, yine onun gibi yaşlarında olan gençlerle tanıştırırsan, namaz kılanlarla oturup kalkmasını sağlarsan, bir cemaatin içinde yer alırsan, cemaati evine davet edersen, çocuğun onların arasında büyürse, sohbetlere katılırsa, öyle öyle tekrar belki başlayabilir ya da namazı öğrenebilir. Ama yine ne geçmişte camiye götürmüşsün, ne cami cemaatin içine dahil etmişsin, ne de İslam'a hizmet eden bir cemaatin içine dahil etmişsin. Tabi çocuk namaz kılmayacak. Evinde sohbet olmamış, kitap okunmamış, namaz kılınmamış, cemaatle namaz kılınmamış. Tabi namaz kılmayacak. Yani çocuklarımızın camide büyümesi lazım, mutlaka camiye götürülmesi lazım. Evde de kılsak çocuklarımız cemaatle kılmaya alışmalılar. Aksi halde göreceksiniz, yaşları 15 olacak, 17 olacak, 18 olacak, namaz kılmayacaklar. Sahabeden gelen rivayetlerde ancak münafıklar camiye gelmezdi diyorlar. Münafıklığı belli olan kimseler, özellikle de yatsı ve sabah namazlarına, bunlar hani karanlıkta kılınan namazlar olduğu için onlara zor gelirdi. Bu zamanda aslında yani sabah ve belki akşam namazı daha ya da ikindi namazı daha zordur diyebiliriz yani. Çünkü zaten yatsıda kimse yatmıyor artık, her taraf ışık. Eskiden öyle değildi ama her taraf karanlıktı. Akşam olunca herkesin uykusu geliyordu. Yatsıya gitmek zor oluyordu. Şimdi artık yatsı namazı kolay. Zaten yatsı vaktinde kimsenin yattığı yok. Herkes televizyon seyrediyor falan filan. Işık var, her taraf gündüz gibi. Şimdi belki ikindi namazı veya sabah namazı zordur diyebiliriz. Çünkü ikindi namazı niye zordur? Şu işi de bitireyim, bu işi de bitireyim, tam böyle işin bitme, işte güneş batacak falan, şu işleri kavuşturmaya çalışıyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim namazları koruyun buyurur ve orta namazı da koruyun diye özellikle belirtir. Orta namaz da ikindi namazıdır. Salat-ül Vusta özellikle onu belirtiyor. Çünkü insanlar şu işi de bitireyim, bunu da bitireyim derler, ikindiyi kaçırırlar. O yüzden Peygamberimiz de buyurmuş ki, ikindi namazını kılmayan ameli boşa gitmiştir. Yani güya iş, şu işi kavuşturayım falan diyor, bir şeyler yaptığını zannediyor. İkindiyi kaçırıyor. O yaptığı hayırlı ameller bile olsa onlar da boşa gider. İkindiyi kılmadığı için. O yüzden belki bu zamanda yatsıdan çok, belki ikindi namazı daha çok namaz kılanların, yani kaçırabileceği namazlardır. Namaz kılmayan zaten kılmıyor. Namaz kılanların en çok kaçıracağı namaz sabahla ikindi namazı olmuştur şu anda diyebiliriz. Ama bu kişinin durumuna göre değişir, işine göre değişir, yaşına göre değişir. Emekli bir adamsa bunun için ikindi namazı çok rahattır, çok kolaydır. İşi gücü müsaitse çok kolaydır. Ama işi gücü müsait değilse, çalışan, çok çalışan bir adamsa, dediğim gibi ikindi namazı onun için riskli bir namazdır. Sahabe ekseriyetle diyorlar, münafıklar sabaha ve yatsıya gelmezlerdi. Oradan anlardık ki bu adam münafık. Çünkü zor geliyor. Zor geliyordu. Onlar ona katılmazlardı. Samimi Müslümanlar ise hasta olsalar bile iki kişinin desteğiyle yürüyerek camiye gelirlerdi. Anlardı ki bu kardeşimiz samimidir. Yani namaz bir bakıma münafık olanla olmayanı da ayırt edici bir alamet özelliği var. Samimi olanla olmayanı da ayırt ediyor. Samimi olmayan her şeyi bahane ediyor. Yok biraz hastaydım, yok bilmem neydi filan, namaz kılmıyor, camiye gelmiyor. Namazın bir de böyle bir özelliği var, yani samimi olanı olmayanı birbirine ayırıyor. Efendimiz buyurmuş ki, münafıklara en ağır gelen namaz yatsı ve sabah namazlarıdır. Bu namazlardaki sevabı bilselerdi, emekleyerek bile olsa yine gelirlerdi. Kararlaştırdım ki namazı emredeyim, yani müezzine söyleyeyim, ezan okusun. Sonra diyor, kendi yerime bir imam tayin edeyim. Ben de gençlere emredeyim, odun toplasınlar. Sonra namaza gelmeyenlerin evini ateşe vereyim. İstedim ki böyle yapayım. Yani birisi namaz kıldırırken ben de gezeyim, namaza gelmeyenlerin evini ateşe vereyim. Yani buna dayanarak Zahiri mezhebinde, dört mezhebin dışında Davud-u Zahiri'nin, İmam Davud'un kurduğu mezhebe Zahiri mezhebi denir. Böyle ayetlerin, hadislerin hep zahirine göre, dış anlamına göre hüküm verdiği için tevil yapmaz, yani tevil pek kabul etmez. Dış anlam neyse o. O yüzden buna zahiri denilmiş. Yani hep zahire bakıyor. İşte onun mezhebinde bu hadisten şu manayı çıkarıyor. Demek ki diyor, cemaate gitmek farzdır. Çünkü Peygamberimiz dedi ki, istiyorum ki böyle yapayım. Birini yerime imam tayin edeyim. Ben de namaz kılmayanların evlerini tek tek gezip ateşe vereyim. İstiyorum. Bundan diyor, cemaate gitmenin farz olduğu anlaşılır. Çünkü ağır bir ifade kullanıyor Peygamberimiz. Demek ki farz ki böyle ağır ifade kullanıyor, diyor İmam Davud Zahiri. Hatta İmam Davud buna göre der ki, soğan sarımsak haramdır. Onun mezhebinde soğan sarımsak da haramdır. Pişmemiş olan. Çünkü kokuyor. Yiyen kişinin ağzı kokuyor. Peygamberimiz de buyurmuş ki, soğan sarımsak yiyen camimize gelmesin. Şimdi diyor ki o, camiye gitmek diyor farz. Hani demin söylediğim sebepten dolayı, o hadisten dolayı. Yani farz olmasaydı Peygamberimiz böyle onun bunu evini ateşe vermekten bahsetmezdi. Demek ki farz ki böyle konuşuyor. O halde cemaate gitmek farz diyor. Bu soğan sarımsak da diyor camiye gitmeye engel oluyor. Yani bir farza engel oluyor. Farza engel olan da haram olur diyor. Yani A eşittir B, B eşittir C ise A eşittir C'dir gibi bir şey. Böyle bir mantık yani. Yani bundan diyor camiye gitmenin farziyetini anlarım. Soğan sarımsak da camiye engel olduğuna göre o halde soğan sarımsak da haram olur. Çünkü farza engel olmuştur. Ehl-i sünnet bunu kabul etmez. Soğan sarımsak helaldir. Yeriz, severiz. Soğansız dünya mı olur? Hem soğan yiyenler hasta da olmaz Allah'ın izniyle. Her gün soğan yiyen adam kolay kolay hasta olmaz. Mikroplara karşı daha dirençli olur, antibiyotik görevini görüyor çünkü. Soğan yemek tabii antibiyotik almak demektir. Tabii ki soğan yiyen insan belki hani çok kokuyorsa camiye gitmemesi gerekebilir. O ayrı bir mesele. Ama soğan sarımsağı biz haram diyemeyiz. Soğan sarımsak helaldir. Camiye gitmek de farz değildir, sünnettir. O hadisi öyle anlaması da yanlıştır. Yani evlerini ateşe vermek istiyorum bu camiye gelmeyenlerin. O hadisi doğru anlamak lazım. Peygamberimiz teşvik mahiyetinde onu söylemiş. Yoksa mesela kimsenin evini ateşe vermemiş. Yani böyle yapmak istiyorum demiş ama yapmamış. Eğer hakikaten bu farz olsaydı o takdirde camiye gitmeyenlerin evini ateşe verirdi, bu dediğini yapardı. Allah Resulü laf adamı değildir, iş adamıdır. Dolayısıyla bunu yapardı. Eğer farz olsaydı, farzın terk edildiğini gördüğü zaman Allah Resulü buna müsaade etmez. Fakat böyle bir şey yapmamış. Demek ki burada bir teşvik var ve namaza teşvik, yani camiye gelmeye teşvik, diğer taraftan da namaza gelmeme, camiye gelmemeyi de tehdit var. Ama bunu yapmamış yani. Ve sonra soğan sarımsak da yemiş kendisi de. Yani mesela bir rivayette kendi orada yememiş, birisi varmış yanında, o da yememiş. Peygamberimiz yemeyince bak herhalde haram demiş, o da yememiş. Efendimiz demiş ki sen ye. Ben sizin beraber olmadıklarınızla beraber oluyorum, yani meleklerle. Siz benim gibi değilsiniz. Yani demek ki helal. Efendimiz ha yemiş ha yiyene seslenmemiş, fark etmez. Sünnettir yani, var demek ki sünnette. Evet, konumuz soğan sarımsağın helal olup olmaması değil de namaza gitmenin farz olup olmaması. Namaza gitmek, camiye gitmek yani farz değilse bile en azından sevabı çok daha fazladır. Bunda şüphe yok. O halde Müslümanlar camileri ihmal etmemeliler. Camileri ihtiyarlara bırakmamalıyız. Camiler aslında gençlerin gitmesi gereken yerdir. Ancak camilerin falan cemaatin camisi durumuna getirilmesi de doğru olmaz. Cami bütün Müslümanlarındır, bütün milletindir. Allah'ın evidir, bütün Müslümanlara aittir. Falan cemaatin camisi, bu cami filanların camisi, şu cami de falanların camisi tarzında olması, o noktaya getirilmesi doğru değildir. Camiye gidilmelidir. Cami cemaatiyle tanışılmalıdır. İhtiyarlarla oturup konuşulmalıdır. İhtiyarları görmek insanı ölümü hatırlatır, ayağını denk almasını sağlar. İhtiyarlarla oturup konuşmak insanı olgunlaştırır ve cami cemaati bizi tanımış olur. Hakkımızda iftiralar atıldığı zaman inanmamış olur. Yoksa iftiralara da inanırlar. Mesela bir genç namaz kılıyor güya, işte İslam'a hizmet etmeye de çalışıyor filan ama camiye gitmiyor. ya da imamın arkasında namaz kılmıyor filan. Böyle bir insana kim güvenecek? Cami cemaati buna yarın iftira atılsa tanımıyor ki bunun iftira olduğunu düşünsünler. Demek ki yapmış derler. Namaz kıldığı halde camiye bile gelmiyordu. Kim bilir neyin nesi bu adam derler. Ve iftira atıldığı zaman da inanırlar da. Ve garip garip bakarlar yani, bu genç sakal var, namaz kılıyor belli ki ama camiye de gelmiyor. Yani bu mahallede oturuyor ama camiye de hiç gelmiyor. Bu neyin nesi acaba? Bu hangi fikirden filan, böyle bir takım soru işaretleri de oluşur. Müslümanlar camiden uzaklaşamazlar. Cami cemaatinden de kopamazlar. Ve camileri de kurtarılmış camiler haline de getirmemeliler. Kendi camisiymiş gibi. Camiler bütün Müslümanlarındır. Bütün Müslümanlar orada sohbet etmeli. Camiler sadece namaz kılınan yer olmaktan çıkartılmalı. Camiler istişare yapılan, konuşulan, tanışılan, dertleşilen yerler haline gelmeli. Camilerde itikaf yapılmalı. İtikaf nedir? Camide yatmaktır, yemektir, içmektir. Demek ki camide bunlar da olurmuş. Yani yalnızca namaz kılınmazmış. Efendimiz zamanında cami her şeydir. Orası aynı zamanda devlet işlerinin yürütüldüğü yerdir. Fakirlerin korunulduğu yerdir. Yemek de yenilmektedir. İstişare de yapılmaktadır. Başka devletlerin gönderdiği elçiler orada ağırlanmaktadır. Orada devletler arası görüşmeler yapılmaktadır. İle ahir, yani bir sürü şey yapılıyor. Cami deyip de şimdiki gibi cami aklınıza gelmesin. Efendimiz zamanında cami her şeydir. Hatta evet, bugünkü devlet çok büyüktür. Devlet binaları çok büyüktür. İşler çoğalmıştır. Eskisi gibi değildir. Peygamberimiz zamanında ne bakanlık var, ne yol yapma var, ne okul var, ne sağlık var. Hiçbir şey yok. Şimdi bir sürü devlet binaları, elbette ki bu kadar işler camiden yürütülemez. Bu bir gerçektir. Bu mümkün değildir. Şimdi yüz binlerce, milyonlarca memur çalışması gerekiyor. Haydi bırakalım diğerlerini. Yani başkentteki memurlar bir camiye sığması mümkün değildir. Ve bunlara odalar lazım, masalar lazım, bilgisayarlar lazım, lazım, lazım, lazım. Her şey lazım. Ancak bunlarla yürür bugünün devlet işleri. Bu da camide olacak şey değildir. Yani Efendimiz zamanında işte cami aynı zamanda devlet binasıydı. Parlamento gibi de görev görüyordu. Tamam, doğru. Ama bu zamanın devlet binasının o kadar çok işi var ki, o kadar çok malzeme var ki, masalarından bilgisayarlarına bilmem nelerine kadar, bunların camide olması mümkün değildir. Ama o eski geleneği ve Peygamberimizin sünnetini devam ettirmiş olmak için belki mesela şöyle bir şey olabilir. Yani benim kanaatim, devletin tüm işleri bugün camide olacak gibi değil. İslam devleti olsa gene böyle bir şey mümkün değil. Ayrı binalar lazım, ayrı odalar lazım, her şey lazım ve de gizlilik de lazım tabii devlet işlerinde. Halkın içinde yapacak hali yok ya camide. Ama şöyle bir şey olabilir, yani o sünneti devam ettirmek, caminin o konumunu hatırlatmak, caminin o görevlerini hatırlatmak için mesela diyelim ki yılda bir defa mesela meclis elemanları, meclisteki milletvekilleri falan mesela camide bir toplantı yapıp mesela camide böyle bir konuşma, camide mesela bir kanunu gündeme getirip mesela üzerinde konuşma, yani onu bir o şeyi devam ettirmek. Yani cami böyle bir role sahipti Peygamberimiz zamanında. onu hatırlatmak. Yani mesela diyelim ki bir büyük elçiyi mesela camide kabul etmek, bir kanunu camide çıkartmak, bir toplantıyı camide gerçekleştirmek gibi bir takım şeyler yapılıp bu caminin bu rolünü devam ettirmek, hatırlatmak daha doğrusu, tazelemek amaçlı böyle şeyler yapılabilir. Yoksa yani bugünkü devlet işleri çok karışık, çok malzemeyle yapılıyor. Odalar lazım, malzemeler lazım. Bunların camide yapılması bugün için zaten mümkün değil. Belki sadece bu bir yani o hatırayı tazelemek içindir. Böyle bir şey yapılabilir. Mesela diyelim ki İngiltere Kraliçesi bir yere giderken bazen şehir içinde tur atarken neyle atıyor mesela? At arabasıyla. Yani Mercedes olmadığından mı? Yani at arabasını hatırlatmak için. Mesela bazı törenlerde, askeri törenlerde mesela en eski silahlar ile çıkıyorlar törenli askerler. Mesela mavzerle mesela çıkıyorlar. Halbuki mavzerin devri mi kalmış? Yani şimdi mesela mavzere sıksan zaten çalışmaz yani büyük ihtimalle. Niye o silahla çıkıyor? Yani o tarihi hatırlatmak için. Nostaljik olsun diye biraz. Yoksa elbette ki son model silahlarla da çıkabilirler yani isteseler. Evet. Aynen onun gibi şimdi yani caminin bu rolünü, bu pozisyonunu böyle bir canlandırmak, evvelden böyleydi. Yani cami böyle bir şeydi. Böylece bütün insanlar görmüş olur, çocuklarımız da öğrenmiş olur. Mesela böyle bir şey yapılmadığı için şu anda büyükler de bilmiyor yani caminin böyle bir rolü olduğunu. Peygamberimiz zamanında mesela camide elçiler karşılanmış, elçiler orada ağırlanmış, devlet meseleleri camide görüşülmüş. Kimsenin böyle bir şeyin haberi bile yok. O zaman ne oluyor? Cami tamamen devlet işlerinden ayrı. Devlet camiden kopuk. Cami de devletten kopuk. Böyle bir durum ortaya çıkıyor. Devlet yetkilileri camiye gitmiyor. O ayrı zaten bir sorun. Ondan sonra bir de camide böyle devlet işleriyle ilgilenebileceğini gösteren bu tür programlar yapılmıyor. Evet. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem camiye teşvik ediyor ve buyuruyor ki kim yatsıyı cemaatle kılarsa bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibidir. Bütün bunlar hepsi namazın cemaatle kılınmasını teşvik etmek içindir. Çünkü namaz cemaatle kılındığı zaman namaz kılanlar çoğalıyor. Tek tek kılındığı zaman namaz kılanlar azalıyor. İstifade edenler de azalıyor. Ve namaz insanın şahsiyetini de kuvvetlendirir. Namaz kılan insanda daha güçlü bir şahsiyet, daha dayanıklı bir insan, daha sabırlı bir insan olur. Namaz insanın şahsiyetini güçlendiriyor, sabrını güçlendiriyor, iradesini güçlendiriyor. Namaz kılan bir insan savaşta daha dayanıklı olur. Namaz kılan bir insan kıtlıkta daha dayanıklı olur. Namaz kılan bir insan musibete uğradığı zaman daha sabırlı olur. Yani ibadetin insanın bu yönünü geliştirdiği de bir gerçektir. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem bir hadiste buyuruyor. Umirtu en ukatilen nas, emrolundum ki insanlarla savaşayım. Hatta eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah, ta ki Allah'tan başka ilahın olmadığına şehadet edinceye kadar ve benim de Allah'ın kulu ve Resulü olduğuma şehadet edene kadar onlarla savaşmakla emrolundum ve namaz kılıp zekat verene kadar buyuruyor. Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyinceye ve namaz kılıp zekat verinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Yani bu Müslüman olmazlarsa savaşırız, dinde zorlama yaparız demek değil. Ya bunu söyler, ya cizye verir. Ya Müslüman olur, olmaya da bilir, olmazsa o zaman cizye verir. Allah'ın hakimiyetini kabul eder, İslam devletinin gücünü kabul eder ve İslam devletine vergi öder. Ve sonra namaz kılıp zekat verene kadar, yani Müslüman olduysa şayet, olmadıysa cizye verir, vergi verir. Olduysa namaz kılar, zekat verir. Buradan şunu anlamış oluyoruz. Demek ki namaz için devlet bir takım kanunlar koyar ve namaz kılınmasını emreder. Çünkü Peygamberimiz namaz kılana kadar buyuruyor. Onlarla savaşmakla emrolundum. Yani bir toplum tümden namazı terk ederse onlara savaş açılır. Ama tümden değil de fert olarak namazı terk ederlerse o fertlere de ceza verilir. İşte dersin başında ifade etmiştim. Yani Hanefilerde mesela hapse atılır. İşte aç bırakılır gerekirse, dayak atılır gerekirse, bu şekilde cezalar var. Bu da namazsızlıkla bir savaştır. Ya da hadiste namaz kılıncaya kadar derken, yani namazı kabul edinceye kadar ve toplum olarak genel olarak namaz kılıncaya kadar demektir. Yoksa toplumdaki her bir fert namaz kılmadığında onlara savaş açılacak değildir. Ama toplum olarak terk edildiği zaman savaş açılmıştır, açılır. Mesela toplu olarak mesela zekat vermedikleri zaman, Ebu Bekir Sıddık mesela zekat vermeyenlere savaş açmıştı. İşte bu gibi hadislere dayanarak, yani çünkü hadiste namaz kılıp zekat verene kadar savaşmakla emrolundum buyuruyor. Zekat Peygamberimiz hayattayken zekatı verenler, Peygamberimiz ölünce zekat vermez oldular bir kısmı. Onlara savaş açtı halife Ebu Bekir Sıddık ve bunlar la ilahe illallah diyorlar, hatta namaz kılıyorlar, nasıl bunlara savaş açarsın dedi Hazreti Ömer. Dedi ki açarım. Resulullah'a verdikleri zekatı, bir keçiyi bile, bir devenin yularını bile vermeyecek olurlarsa onlara savaş açarım. Namazla zekatın arasını ayıranlarla savaşırım. Namazla zekatın arasını ayıramazsınız. Namaz kılarız, zekat vermeyiz diyemezsiniz yani. Zekat Allah'ın hakkıdır, fakirlere verilmesini emrettiği bir haktır. Dolayısıyla ben vermiyorum diyemez kimse. Yani namaz ve zekat, bu ikisi yerine getirilinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Yani eğer toplum olarak terk ediyorlarsa toplu olarak onlara savaş açılır. Toplu olarak değil de fert olarak yapmıyorlarsa o zaman da cezalandırılır. Ve bu şekilde Efendimiz namazın ehemmiyetini anlatmak istiyor. Ve bir adam İslam'ı sordu Peygamberimize. Efendimiz dedi ki günde 5 defa namaz. Adam dedi ki başka var mı? Buyurdu ki nafile kılarsan başka. İstersen daha da çok kılabilirsin yani. 5 vakit namazdan fazla kılabilirsin. Bir de dedi zekat var. Adam dedi ki başka var mı? Dedi ki fazladan verirsen başka. Sen bilirsin. Efendimiz böyle alıştıra alıştıra. Sonra adam dedi bir de oruç var. Adam dedi başka var mı? Dedi nafile olarak oruç, fazladan oruç tutarsan sen bilirsin. Bir de hac var dedi. Bu şekilde adam dedi ki ben bunları yaparım, başka da bir şey yapmam dedi. Peygamberimiz de buyurmuş ki adam doğru söylüyorsa kurtuldu. Bunlar yaparsa kurtulur. Şimdi demek ki Efendimizin yönteminde usandırmamak için yavaş yavaş söylüyor. Önce farzları söylüyor. Ondan sonra nafileleri de diyor yaparsan daha iyi olur. Onu emretmiyor. Onu tavsiye ediyor. Dolayısıyla biz farzları emrederiz. Yani bunu yapmak zorundasın deriz. Nafileleri emredemeyiz. Allah Resulü'nün emretmediğini biz emredemeyiz. Farz kılmadığını biz farz kılamayız. Böyle bir yetkimiz yok. Bu şekilde namazın ehemmiyetini anlattım. Ve namaz yerine göre kolaylaştırılmıştır. Ama tamamen terk yoktur. Mesela hasta olursanız namazı yine kılmak zorundasınız. Ama nasıl kılabiliyorsanız öyle kılarsınız. Yani gerekirse oturduğu yerde, gerekirse yattığı yerde namaz kılabiliyor. Ama kılıyor yine. Ya, terk etmesine müsaade edilmemiştir. Mesela oruç tamamen de terk edebilir, kazaya bırakabilir yani. Hacı mesela sonraya bırakabilir ama namazı sonraya bırakamaz. Savaşta bile olsa namazı kılmak zorunda. Bir rekat da olsa kılmak zorunda. Namazın yani bahanesi yok. Mazereti yok. Oruç tutmayabilir. Hastaysa, yolcuysa, zor durumdaysa sonra kaza edebilir. Şartları var tabii ki. O şartlara göre tutmayabilir. Ama namazı kılmamasını caiz kılacak bir durum yok. Namazı kılmak zorunda, savaş bile olsa, yağmur da olsa, çamur da olsa, hasta da olsa. Ama ne yapar? Yattığı yerde kılar, oturduğu yerde kılar. Su bulamazsa teyemmüm eder. Yolcuysa iki rekat kılar mesela, dört rekatlı farz namazları. İki rekat olarak kılar. Kasreder, namazı kısaltır, seferi namazı kılar yani. Bunlar mümkündür. Ama namazı terk etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Namaz hakkında Kur'an-ı Kerim buyuruyor. Ehli cennet, ehli cehennemin durumunu merak ediyor. Yani merak edecekler. Cennetlikler cennete girdikten sonra, cehennemlikler de cehenneme girdikten sonra orada olacak bu olay. Daha olmadı. Olacak ama Allah olmuş gibi anlatır. Çünkü Allah için ha olmuş ha olacak fark etmez. Hepsi gözünün önündedir. Zaman söz konusu değildir onun için. Olmuş olacak farkı yoktur. Mesela kader inkar eden adamlar, Allah geleceği bilmez diyen sapıklar, bunlar bu ayetleri nasıl açıklayacaklar? Allah-u Teala kıyamet gününde olacak olan, daha olmamış, daha kıyamet de kopmamış zaten, kıyamet gününde olacak olan konuşmaları Allah Azze ve Celle bize anlatıyor. Öyle olacak diyor. Demek ki biliyor. Bilmese nasıl söyleyecek? Bilmeden söylemek yalan söylemektir. Allah yalan mı söylüyor? Cennetlikler cehennemliklerin halini merak ettiler, edecekler ve derler ki مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرْ, sizi bu sakara, bu cehenneme sokan nedir? Hangi sebepten cehennemlik oldunuz? diye soruyorlar, merak ediyorlar. Yani cennetlik olmak isteyenler sorsunlar, kötü yola gidenlerin halini sorsunlar. Neden bu yola düştün? Yani orada ehli cennet, ehli cehennemin durumunu soruyor, merak ediyor. Sizi bu sakara, bu cehenneme sokan nedir? Yani cennetlik olmak isteyenler, cennetlikler böyle soracak kıyamet günü. Siz de cennetlik olmak istiyorsanız bu dünyadayken de sorun. Cehenneme doğru gidenler neden bu yollara düştüler? Bu eroinman adam neden bu yola girdi? Bu ateist neden bu yola girdi? Siz de bunları merak edin. Bu genç neden bu yolda? Seni bu yola sokan nedir? Deyin, hallerini sorun. Onlar derler ki, o cehennemdekiler, lem nekum minel musallin. İlk cevap budur. İlk cevap, namaz kılanlardan olmadık. Bakın, namaz kılmıyorduk demiyorlar. Belki de namaz kılıyorlarmış. Ama namaz kılanlardan olmadık. Bu iki manaya da gelebilir. Yani namaz kılmıyorduk manasına da gelebilir. Namaz kılanlardan olmadık. Yani biz onlar gibi namaz kılmadık. O manaya da gelir. Bir de namaz kılanlardan olmadık. Onların içinde olmadık. Dışında olduk belki. Namaz kılanlara dahil olmadık. Onların arasına katılmadık. Cemaate katılmadık. Yani ayet bu manasıyla cemaate teşvik etmektedir aynı zamanda. Namaz kılanlardan olmadık. Yani bizim arkadaş çevremiz namaz kılanlardan değildi. Namaz kılmayanlardan bir arkadaş çevremiz vardı. İlk lafları budur. Yani demek isteniyor ki, böyle olunca namaz kılmayınca ya da namaz kılanlarla beraber namaz kılmayınca, namaz kılanlar topluluğuna dahil olmayınca, cemaate katılmayınca biz bozulduk. Bunun sonucunda ne oldu? وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ Fakir fukaraya da yemek yedirmedik. Ve sonra وَكُنَّ نَخُودُ مَا الْخَائِضِينَ Boş yaşayanlarla boş yaşadık. Batıla dalanlarla beraber bize batıla daldık. Boş bir hayat yaşadık. Yani kimle beraber olmalıydılar? Namaz kılanlarla. Kimle beraber olmuşlar? Boş yaşayanlarla. İşte biz bu şekilde sonunda ahireti de inkar ettik. Çünkü boş yaşamışlar. Boş yaşayınca ahiret adama ağır gelir. Çünkü ahiret varsa eyvah, cehenneme gireceği belli. Çünkü boş yaşadı. O zaman ahireti de inkar etme ihtiyacı duyar. Rahatlayabilmek için. Başka türlü rahatlayamaz çünkü. Ahiret varsa eyvah. Çünkü boş yaşadı. Ne Allah'a karşı görevlerini yerine getirdi, ne de insanlara karşı. Ne namaz kılanlarla oldu, ne de fakirlere yemek yedirdi. Ne Allah'a karşı görevlerini yaptı, ne de insanlara karşı. Kimle beraber oldu? Boş yaşayanlarla beraber oldu. Bunun sonucunda ahireti inkar eder. Çünkü rahatlaması lazım. Boş yaşamış bir insan ahirete inandı mı huzursuz olur. Çünkü cehenneme gideceğini biliyor. O yüzden ahireti inkar ederek rahatlama yolunu seçer. O zaman da ne olur? Kafir olur. Namaz kılmazsa kafir olmaz ama ahiret inkar etti mi kafir olur. Ve işte diyorlar, biz bu şekilde iken ölüm bize geldi, öldük yani. İşte o yüzden sekara girdik. Demek ki bu işin başlangıcı namaz kılmamak ve namaz kılanlarla beraber olmamak. Bundan sonra gerisi geliyor yani. Çünkü namaz Allah'a karşı bir vazifedir. Allah'a karşı vazifesini yerine getirmeyen zaten insanlara karşı da vazifesini yerine getirmez. Zaten insanın görevi iki tanedir. Bir Allah'a karşı, bir de mahluklara karşı, insanlara karşı. Allah'a karşı görevini yapmayan insanlara karşı da yapmaz. Zaten bu ikisini yapmadığı zaman da boş bir hayat yaşanmış olur. O zaman hiçbir görevini yerine getirmemiştir bu insan. Tabiatıyla bunun sonu da cehennemdir. Yani Kur'an-ı Kerim bize oradaki konuşmayı, olacak olan konuşmayı şimdiden söylüyor. ve sekara girmenin ilk adımı namazın terkidir ve namaz kılanlarla beraber olmamaktır demiş oluyor. Bu insanlar sonunda hepsi olmayabilir ama birçoğusu sonunda ahireti de inkar edecek hale gelir. Evet, namazla ilgili daha çok ayetler ve hadisler var. Ayrıca da sahabeden gelen rivayetler var. Mesela Seyyidina Ömer radıyallahu anh demiş ki, benim yanımda işlerinizin en önemlisi namazdır. Kim onu korur ve savunursa dinini korumuştur. Kim onu kaybederse diğer şeyleri daha çok kaybetmiştir. Namazını koruyan dinini de korur. Namazı kılmayan dinini de korumaz, daha gevşek bir insan olur. Bunu aslında bugün de görüyoruz zaten. Namaz kılan insan ne kadar da olsa dikkat ediyor. Şuurlu olmasa bile yine de dikkat etmeye çalışıyor. Namaz kılmayanın iyisi bile bunun namaz kılanın kötüsü kadar dikkat etmez yani dini meselelerde. Yani namaz kılanın kötüsü bile namaz kılmayanların iyisinden daha hassastır yani dininde. Çoğunlukla böyledir. Ama binde bir istisna, adam namaz kılmadığı halde dininde hassas, haramlara girmek istemez, mekruhlara girmek istemez, kul hakkı yemez, harama bakmaz. Yani öbürü namaz kıldığı halde bunları yapar. Yani bunlar da olabilir ama bunlar çok azdır. Azın da hükmü yoktur. Hüküm çoğunluğa göre verilir. Bugün de aslında bunu görmek mümkündür. Namaz şuurla kılınmıyor bugün. Buna rağmen bugün bile bunu görmeniz mümkündür. Namaz konusunu işte bir parça ele almış olduk. Aslında kitapta tabii daha uzun uzun anlatıyor. Biz burada bırakıyoruz. Geri kalan kısmını herkes kitaptan okusun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.